Sosyal Çalışma Podcast'in Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri programına yeniden hoş geldiniz. Bu yeni yılın ilk programı olacak hepimiz için ve galiba Sosyal Çalışma Podcast'inde ilk yeni yıl programı olacak bizler için. Öyle olduğunu umalım. Duydum ki herkes bu X filozof sosyal hizmet uzmanı olsaydı ne olurdu konusunu bayağı bir sevmiş. Öyle olduğu için biraz buradan devam edelim istedim ben de. Şimdi sosyal hizmet söz konusu olduğunda, aslında felsefede etik söz konusu olduğunda, olmazsa olmaz bir isimden bahsedeceğiz bugün hep birlikte. O kişi Immanuel Kant. Adını öyle ya da böyle bir şekilde duymuşsunuzdur. Sosyal hizmet içerisinde deontolojik etik görüşü içerisinde kabul edilir kendisi. Biraz işte normatif etikçi olduğu konusunda söylenen şeyler vardır. Biz biraz acaba Kant gerçekten normatif bir etikçi mi? Yani bir kurala bağlı bir söylemde mi bulunuyor gerçekten? Yoksa işin aslı başka mı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum ben size. Kant benim çok sevdiğim bir filozoftur. Bir şey söylenir, onun bilgi felsefesi, epistemolojisi üstüne aslında. Buna Kant'ın Kopernik devrimi denir. Ancak ben bu devrimi aynı zamanda etikte de, yani ahlak felsefesinde de yapmış olduğunu düşünüyorum. Nedir Kopernik devrimi dediğimiz şey? Şudur aslında temelde. Dünya merkezli evren sistemlerinden çıkıp, Güneş merkezli evren sistemlerine ilk geçiş olarak kabul edilir Kopernik ve kabul edilen ilk Güneş merkezli sistemlerden bir tanesidir. Çünkü temelini biraz Platon'un iyi ideyasını ışıkla ilişkilendirmesinden aldığı da söyleniyor aslında. Belki de Kopernik bunu biraz daha spiritüel bir şeye bağlayarak bilimsel olan bir şeyin kabulünü de kolaylaştırmış olabilir diyelim. Kant da eylemi değil, istemeyi, eylemi gerçekleştirmeye sebep olan niyeti temele aldığından, aslında onunki de etikte bir Kopernik devrimi olarak görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi Kant kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 yılında, içinden hiç çıkmadığı, doğumundan ölümüne kadar yaşadığı Königsberg adında bir şehirde doğar, orada büyür, eğitimini orada alır, hayatını orada kazanır ve gözlerini de hayata orada yumar. Ölüm tarihi de 12 Şubat 1804. Yani 18. yüzyılın İlk çeyreğin bittiğinde doğmuş ve 19. yüzyılın hemen başında da kendisi hayata gözlerini yummuştur. Onun felsefesine kritisizm ya da eleştiricilik akımı adı veriliyor. Bunu aslında bütün bir epistemolojiyi, yani bilgi felsefesini, ontolojisini, aslında temelde yepyeni bir ahlak felsefesi kurmak için, yepyeni bir etik anlayışı kurmak için ortaya çıkarıyor. Yaptığımız okumalarda da aslında farkına vardığımız en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çok temel bir kitabı var Kant'ın. Adı Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. İşte bütün derdini, gününü, neyi varsa, neyi yoksa burada anlatıyor Kant bize. Şimdi gelelim neden Kant'tan bahsediyoruz? Çünkü çok fazla eleştiriye maruz kalmış Kant ahlak görüşüyle ilgili. Ancak bize evrensel bir ahlak yasasının olabilirliğini ilk anlatan kişilerden biri Kant. Yani etik ilkelerin diyelim ve istemenin ilkesinin genel bir yasa olabilecek özellikte olabileceğini bize fark ettiren biri. Ya anlatmakta bile zorlanıyorum aslında, farkındasınızdır belki, ama gerçekten çok önemsiyorum Kant'ın söylediklerini. Bu yüzden mümkün olduğunca zinciri kopartmadan ve mümkün olduğunca basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Basitlik ustalıktır demişler. Bakalım, biz estağfurullah usta olduğumuzu iddia etmiyoruz ama belki biraz yaklaşsak yeridir diye düşünüyorum. İnşallah yaklaşabiliriz. Şimdi gelelim burada en önemli kavrama. Üç tane temel kavram var Kant'ın ahlak felsefesi için konuşursak. Bunlardan bir tanesi özgürlük, bir tanesi isteme, öbürü de ödev kavramı. Teker teker şimdi bunları açacağız. İşte burada koşulsuz buyruğa gideceğiz falan falan. Efendim gelelim. Şimdi özgürlük nasıl temellendiriliyor Kant'ta? Kant bize çok güzel bir şey söylüyor insanla ilgili. Genel olarak insanı bir göksel varlık olarak düşünme eğilimi çok fazla aslına bakarsanız. Yani insan salt akıl varlığı olarak görülüyor. Akla uygun davranışlar içerisinde olsun deniyor vesaire falan. Kant şöyle bir şey söylüyor bize. Diyor ki insan her iki dünyanın da vatandaşıdır. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsan istemeler yanıyla, yani biyolojik yanıyla doğa varlığı bir durdurmaya ihtiyaç duymadan gidip mama kabından yemek yiyorlar. Yani onların doğa nedensellikleri neyi gerektiriyorsa bunu yapıyorlar. Oysa biz insanlar bazı durumlarda acıksak bile, yani doğa nedenselliğimiz bizi buzdolabına doğru koşturuyor olsa bile kendimizi durdurabiliyoruz. İşte buna doğa nedenselliğinin dışına çıkabilmek diyor Kant. Mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum. Bunu tekrar vurguluyorum. İnsan diğer doğa varlıklarının aksine doğası gereği yapması beklenen şeylerin dışına çıkabilir. Örneğin bebekler de doğa nedenselliği içerisindedir. Acıkır, ağlar ve kendini durdurmaz yemek geldiği zaman. Uykusu gelir, uyur, dur uyanık kalayım biraz daha demez örneğin. Ancak insan daha akılla donanmaya başladıktan sonra bu doğa nedenselliğinin dışına çıkabileceğini fark eder ve yavaş yavaş bir kendine ufak tefek özgürlük alanları yaratmaya başlar. İnsan doğa nedenselliğinin dışına çıkabildiği için özgür bir varlıktır. Ancak burada özgürlük iki şekilde ortaya çıkar. Kant bunlardan bir tanesine negatif özgürlük, diğerine de aşkın ya da transcendental özgürlük diyor. Burada belirleyici olan işte isteme dediğimiz şey. İnsanın istemeleri kendine ait bir tür nedensellik. Yani insan olmak istemeleri gerektirir diyor Kant. Eğer diyor isteme ya da niyet koşullu bir isteme ise, eğer şöyle olursa böyle yaparım gibi bir koşula bağlıysa, bu bir arzuyu gerçekleştirmek için yapılmıştır ve negatif özgürlüktür diyor. O yüzden diyor ki bu özgürlükte, bu türden bir özgürlükte diyor, bir koşula bağlı isteme vardır. Oysa transcendental istemede ya da pozitif istemede içeriksiz bir isteme vardır. Buradaki isteme zaman içerisinde bir iyi isteme haline dönüşür diye anlatıyor Kant bize. Ancak diyor. Bunun olabilmesi için, yani bu iyiyi isteme haline gelebilmem için diyor, istemelerimin benim koşulsuz buyruk adını verdiğim o etik ilkeye uygun olması gerekir diyor. Çünkü diyor koşulsuz buyruk her türlü istemeden arındırılmış, içeriksiz, ikili koşulu yok aslında onun. Bu çok önemli Kant için. İşte Kant bu koşulsuz istemeye ne diyor? Ahlak yasası diyor. Yani bizim şimdiki söylemimizle genel bir ahlak yasası, etik ilke olarak adlandırabiliriz belki. Peki nedir Kant'ın ahlak yasası dediği şey? Kendi söylemiyle anlatacağım, sonrasında ne demek istediğini söyleyeceğim size. Kant diyor ki, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi kitabında ancak aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin öznel ilkeye göre eylemde bulun. Bu noktada söylemek istediği şey şu. Diyor ki, eylemini gerçekleştirmek için herhangi bir eylem, bunu gerçekleştirmek için öyle bir kişisel, öznel ilken olmalı ki, bu aynı zamanda herkes için genel bir yasada olabilsin. Çok zor değil mi bunu yapmak aslında? Kant işte bu noktada hepimizin belki de kendimize dayalı olan ahlak anlayışını, koşullara bağlı olan istemelerimizi ya da sonrasında sosyal hizmette söylendiği gibi o tüm normatif kuralların dışında aslında bir şey söylemeye çalışıyor bize. Yani koyduğu kuralın bir içeriği yok. Şöyle yaparsan böyle olur, böyle olursa şöyle ahlaklısın, bu davranış şuna uygunsa şöyledir gibi bir şey söylemiyor. Yani daha evvelki programlarda bahsettiğimiz gibi bir değer biçmeden aslında bizi kurtarıyor baktığınızda. Buna çok kıymet veriyorum açıkçası ben. Bu işte Kopernik devrimi dediğim şey bence burada. Yani istemeye bir ilke koyuyor ve ahlaklılığı istemelere bağlı kılıyor, davranışlara değil. Bunu daha evvel konuşmuştuk aslında. Davranışa bakarak ahlaklı, o davranışın ahlaklı olup olmadığına, iyi ya da kötü olup olmadığına karar veremiyorduk biz. Çünkü eylemin niyetini bilmiyorduk. İşte diyor Kant, eğer bu eylem bu niyete uygunsa, yani bu eyleme, daha doğrusu bu eylemin niyeti, koyduğum bu koşulsuz buyruğa, yani diğer adıyla ahlak yasasına uygunsa, işte o zaman bu eylem için iyi bir eylemdir diyebiliriz diyor. Şimdi nasıl? Bir tek bir şey söylüyor Kant. Şimdi içeriksiz bir şey oluşturduğunuz zaman bunun içini doldurmak çok zor. Ancak şöyle bir şey söylüyor Kant. Etik değerliliğini, bu ilkenin etik değerliliğini ikinci bir başka etik ilkeyle sağlıyor bize. Ve diyor ki, her defasında insanlığa kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde, eylemde bulun. Burada hemen gözümüze çarpan bir şey var. Kant bize eylemin değerliliğini belirleyen şeyin insanın değerliliği olduğunu söylüyor aslında. Ve diyor ki, ne kendi kişini ne de bir başkasını kendi eylemlerinde araç haline getirme. Diyelim ki aslında bunu konusunda, intihar konusunda biraz anlatıyor Kant. Diyor ki, kişinin kendine kıyması mutluluk için kendi insanlığına zarar vermesidir. Çok uç bir örnek olduğunun farkındayım ama bunu kendisinden bir örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü diyor, kişi kendi mutluluğu için kendi insanlığını araç yapar. Ne kendimizi ne de başkasını araç yapamıyoruz. Yani para için insanı harcayamıyoruz. Ya da işte kendi mutluluğum için başkasını mutsuz edemiyorum bu noktada. Çünkü insan değerli. Orada her zaman bu etik ilkede en önemli şey şu: insanı hiçbir amaç için araç haline getiremezsin. Ana amaç her zaman insan, Kant için. Ve diyor insan iyiyi istemekle yükümlüdür. Şimdi Kant çok önemli bir şey söylüyor. En başta söylemişti ya, insan her iki dünyanın da vatandaşıdır falan filan diye bir şey. Diyor ki insan salt akıl varlığı olsaydı şayet, o zaman buna ihtiyacımız olmazdı. Yani eğer bir ahlak yasasına ihtiyacımız varsa, bunun sebebi hem doğa varlığı hem de akıl varlığı, göksel varlık olmamızdır diyor. Ve bazı istemelerimiz bizi doğa nedenselliğine çektiği için aslında ahlak yasasına ihtiyacımız vardır diye anlatıyor. Bu yüzden insanların bir ahlak yasasına ihtiyacı olduğundan bahsediyor Kant. Gelelim, nerede ortaya çıkıyor Kant etiğinin sosyalizmetteki en önemli yansıması? Bizdeki ilkelerinde. Diyor ki bize Banks, Kant'ın insana saygı ilkesi Bizdek'in ilkelerinde, geliştirdiği ilkelerde çok etkili olmuştur diyor. Baktığımızda gerçekten de bunu görüyoruz. Neydi Bizdek'in ilkeleri? İşte bireyselleştirme, kabul etme, yargılayıcı olmayan tutum, kendi kararlarını verme ilkeleri doğrudan Kant'ın etik ilkeleriyle bağlantılı görünüyor baktığımızda. Bu ilkelerin hepsi insanın değerliliğinden kaynaklı ilkeler çünkü. Şimdi ne türden eleştiriler var? Hemen buna da bakmak istiyorum aslına bakarsanız. Bir kısım insan diyor ki Kant'ın insana saygı ilkesi sosyalizmette her koşulda gerçekleştirilemez. Ve şöyle devam ediyorlar. Diyorlar ki sadece sosyalizmette biz mağdurla değil faille de çalışıyoruz. Ancak diyor bu durum sosyalizmet uzmanlarının kendi değerleriyle çatışmasına yol açabilir. Örneğin diyor işte ensest faili bir müracaatçı ile çalışılması durumunda işte failin evrensel insanlık değerlerini hiçe sayarak başka insanlara psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermiş olması kendisine sadece insan olduğu için saygı duyulmasını zorlaştırabilir. Doğru. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. İnsanın değerliliği ile ilgisi, yukarıdaki örneğe bakarsak, Kant etiğinin insanın değerliliği ile ilgisi uzmanın kişisel değerleriyle çatışıyor zaten. Bu noktada biz ne diyoruz? Yani fail uzmanın değerlerinden ve fiillerinden bağımsız olarak insan olmaktan kaynaklı bir değer taşıyor mu? Taşıyor. Hepimiz taşıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Geçenlerde bir söze denk geldim. Hakikaten çok ilginçti. Ara ara da düşünüyorum ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz bilmiyorum ama yine de belki de denemeliyiz. Herkes içindeki faşisti öldürsün diyordu. Bu çok ilginç bir laftı benim için açıkçası. Neden diyeceksiniz? Çünkü en yapamadığımız şey belki bu da. Normalde faille çalışırken de bunu yapamıyoruz. Kucurade Hoca der ki, terörist de olsa insandır ve haklara sahiptir. İşte herhangi bir, yani fark etmez onun kimliği ve aidiyeti ya da bizim üzerine yapıştırdığımız ya da kendisinin kendi isteğiyle üzerine yapıştırdığı herhangi bir şey fark etmez. O kimlikler, aidiyetler ve etiketler çıkarıldığında geriye kalan tek şey insan çünkü. Dolayısıyla her kim olursa olsun o insan olmaklıktan kaynaklı değeri koruyucu şekilde davranmak zorundayız biz. Tabii ki doğru değerlendirme içerisinde başka türden sonuçlar karşımıza çıkabilir. Ancak kaybetmememiz gereken, ayağımızı dayamamız gereken en önemli nokta belki de bu. İnsanlığın, insan olmaklıktan kaynaklı değer. Şimdi uzman böyle bir değerlendirme yapıyorsa şayet burada karşımıza şey çıkıyor, yine değer biçme ya da değer atfetme. Her ikisi de olabilir. Bunları daha evvel konuştuğumuz için ayrı ayrı anlatmak istemiyorum şimdi burada. Uzmanın zihninde bir kalıp var. O kalıbın içine alıyor faili, oturtuyor. Ve oradaki o kalıbın içerisine fail ne kadar girdi, ne kadar girmedi ona bakıyor. İkincisi elbette ki duygular. Kolay bir durum değil elbette faille çalışmak. Uzmanlık isteyen bir şey ama adı üzerinde sosyal hizmet uzmanı da bir uzman. Ve faille çalışırken her ne yapıyorsa hiç fark etmeksizin karşısındakinin eylemi, durumu vesairesi onun insanlık değerini koruyucu davranmakla yükümlü. Öyle ya da böyle kabul edelim ya da etmeyelim. Gönül el vermese de böyle. Ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü fail diye gördüğümüz kişinin aslında fail olmama olasılığı da var. Bunu da göz önüne almak zorundayız. Buna göre bir eylem planı belki. Burada işte bu anlatılan konuda kişinin öznel yasası, öznel ilkesi, yani bu faili değerlendirirken uzmanın öznel ilkesi acaba genel bir yasa olsun istenir mi? Birinci kural. İkincisi de vereceği karar ya da yürüteceği çalışmada kişinin insanlık değeri, insan onuru ve değeri korunuyor mu? Yani uzman verdiği kararda faili kendi değerlerini gerçekleştirmek için, topluma bir mesaj vermek için, diğer faillere engel olmak için, kişiyi etiketlemek ve benzeri amaçlar uğruna bir araç haline getiremez. Bu konu net. Zaten bu durum bizdeki yargılayıcı olmayan tutum ilkesi ile de çatışır. Dolayısıyla uzmanlar Kant'ın ahlak yasasını herkesle çalışırken kullanamazlar diye bir şey yok. Aksine kullanmalıyız. İkinci konu da normatif olduğu Kant'ın. Etik görüşü normatiftir deniyor. Bu ne demek? Bu şu demek aslına bakarsanız. Yani bir kural var ve o kurala göre davranmak zorundasınız Kant'ta. Ama normatif etik denilen şey, burada bir adlandırma hatası var aslında. Yani Kant'ta kural yok mu diyeceksiniz? Evet var. Bir koşulsuz buyruk var. İçeriksiz bir isteme buyruğu var. Ne diyordu? Öznel ilkenin genel bir yasa olmasını isteyebileceğin şekilde davran diyordu. Oldukça içeriksiz. Yani öznel ilken şu olsun, genel ilkede bu olsun gibi bir şey söylemiyor bize temelde. O yüzden şöyle bir eleştiri var yine Kant'a. Kant'ın bu ahlak yasasının değişmez doğrular olduğu, düşünce ve davranışların bu doğrular çerçevesinde şekillenmesi gerektiği temeli üzerine kurulmuş olması, müracaatçıların ya da mesleki çalışmanın yararı yerine doğruların kendisini ön planda tutmaktadır. Bu da diyor mekanik bir etik anlayışa sebep olur ve esnek düşünmeyi zorlaştırır, çalışmayı sınırlandırır diyor. Şöyle diyeyim ben bu eleştirinin karşısında. Bunu söyleyeceğim. Doğru sözcükleri bulmaya çalışıyorum. O yüzden duraksadım. Felsefe belki beş düşünüp bir konuşma işi olduğu için de olabilir. Duraksamalarımı hoş görün lütfen. Bir ön hazırlık yapıyorum ama genel olarak konuşurken laf lafı açıyor. O yüzden başka taraflara gidiyorum sürekli. Şöyle bir şey söyleyeceğim bunda. Müracaatçının yararına olan şey her zaman doğru olan şey mi onun için? Yani doğrulukla yarar ilişkisini bir düzgün kurmak lazım. Birinci konu bu. İkincisi, yine Kucuradi Hoca şöyle der. Her doğru eylem, değerli eylem değildir. Bu ne demek? Bu şu demek. Bazen yaptığımız eylem kişinin tırnak içinde o beklediğimiz yararı da değildir. Ancak yani onun için değerli olmayabilir ya da yaptığımız o etik ikilemde yaptığımız seçim dışarıdan bakıldığında olmaması gereken bir durummuş gibi görünebilir. Ancak eğer biz kararı doğru değerlendirmeyle yapabildiysek, doğru eyleme ulaşabildiysek o bambaşka bir şey tabii ki. O yüzden biz her zaman, yani Kant etiği içinde konuşabiliriz bunu, her zaman seçtiğimiz şey değerlilik taşımayabilir. Ancak orada yine önemli olan şey şu: herhangi bir insanın değerini koruyucu mu? Her zaman onu değerli kılmayabilir ama değeri koruyucu, saklayıcı özellikte mi? Biraz ona bakmak lazım. Bir de normatif konusu. Yani Kant normatif bir etik mi yapıyor? Şimdi normatif etik dediğimiz şey, dediğim gibi işte şunu yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan iyidir, şöyle yaparsan kötüdür. Normatif etikte içerikli kurallar vardır sevgili dinleyici. Yani ancak biz en başında ne konuştuk Kant'la ilgili? Ne dedik? Kant'ınki içeriksiz bir istemeydi. İkinci bir isteme vardı. Sadece bir tek kuralı vardı Kant'ın. Ne diyordu? İnsanı her zaman amaç olarak gör, onu asla araç yapma diyordu. Tek içeriği buydu, değil mi? Onun dışında bir içeriği yoktu. İçeriksiz olan bir şey için normatif etik demek çok da doğru değil. Ahlak yasası bir çeşit ölçü veriyor. Bu doğru. Ancak bu ölçüt istemenin ölçütü, eylemin ölçütü de değil. Bakın burası da çok önemli. Normalde normatif etikte eylemlere ölçütler konur. Ancak Kant'ta ölçüt istemeye çekilir, eyleme değil. Çünkü Kant'ın derdi eylemlerle değil, eylemlerin niyetleriyle ilgilidir. Dolayısıyla Kant'a normatif etik demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Gelelim, Kant bir sosyal hizmet uzmanı olsaydı acaba nasıl biri olurdu kısmına. Sanırım Bistek'le iyi anlaşırlardı diye düşünüyorum. Biraz aslında hiç Kant'tan bahsetmedim size. Kant disipliniyle meşhur bir filozof. Her gün aynı saatte kalkıyor. Uyuduğu odanın ısısı hep aynı tutuluyor. Serin bir odada uyumayı seviyor. Her gün aynı saatte uyanıyor. Bir fincan çayla, işte belirli saatleri var, o saatlerde yazıyor. Sonra işte gittiği bir yer var. İşte okula gidiyor diyelim ki. İşte okula gidiyor, geliyor. Her gün aynı saatte aynı yolu bir gidip bir geliyor. Hatta insanlar dalga geçerlermiş. Kant geçiyor saatini ayarla diye. Bu kadar da işle ilgili titiz bir insan Kant. İşiyle ilgili, yani daha doğrusu yaşantısıyla ilgili çok disiplinli bir insan. Tabii bunun yanında bunu sadece iki kere yapamamış galiba. Birincisi, Fransız devrimi sırasındaki haberleri alabilmek için o gün evden çıkmamış. Bir de bir gün bir arkadaşını ağırlamak içindi yanılmıyorsam, evinden çıkmamış. Sonrasında birçok zorluk yaşıyor Kant. Öğretmenlik yapıyor zengin insanların çocuklarına vesaire. Üniversitede kürsü edinmesi bayağı zaman alıyor Kant'ın. Ve beni çok etkiliyor. Şöyle söylüyor, diyor ki her defasında içimi hayranlıkla dolduran iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi üzerimi kaplayan yıldızlı gök kubbe. İkincisi de içimde taşıdığım ahlak yasası. Bu Kant'ın mezar taşında da yazılı aynı şekilde. Ve ölürken bize aktarılan son sözü "Das ist gut", Yani bu iyidir olmuş. Dediğim gibi Kant çok disiplinli birisi olduğu için sanırım işinde de çok titiz davranırdı. Zamanında işe gidip gelirdi belki. İnsanlarla görüşmelerini daha disiplinli şekilde yapmaya çalışırdı. Kurallara çok bağlı olacağını düşünüyorum. Ve değerlendirme yaparken de yine o ahlak yasasını kullanırdı tahmin ediyorum ki. Yani bu Bistek'in daha sonrasında ortaya koyduğu değerleri, ilkeleri bence Kant ondan çok daha önce kullanmaya başlardı diye düşünüyorum. Evet, Kant da böyle. Bu kadar anlatalım. Bu kadar felsefe yeter herhalde herkese, öyle değil mi? Nasıl, sevdiniz mi Kant'ı? Bazı insanlara çok mekanik gelir. İlk zamanlar bana da çok mekanik geliyordu ama Kant okudukça, anlamaya çalıştıkça güzelleşen filozoflardan bir tanesi. Ve bize çok önemli bir devrim getiriyor. İşte bu istemenin ilkesiyle ilgili. Eylemlere bakarak değil, istemelere bakarak karar vermekle ilgili. Hiç kimse eylemin niyetini göremediğinden zaten niyetlere özgü, istemelere özgü bir ahlak yasası yaratmak isteği. Evet, bu haftada, bu programda da anlatmak istediklerimin sanırım sonuna geldim. Programın başında size biraz Johann Sebastian Bach çalmıştım. Onun cello suite'inden bir kısım çalmıştım size. Şimdi yine programı o suite'in diğer kısmıyla kapatmak istiyorum. Ve bir sonraki programda belki bir konukla, belki de başka bir filozofla buluşuruz. Ne dersiniz?